Burcu Biçer'le Spor Gündemi.
Günaydın Burcu, merhabalar.
Günaydın, merhabalar.
Günaydın.
Bugün gündemimizde ne var? Spor gündeminde stüdyoda beraberiz.
Evet, ben çok heyecanlıyım.
Evet, değil mi? Bu ilk kez ve bu şekilde.
Yok, bir kalabalık de geçen dinleyici.
Evet, ben yoktum.
Dinleyici şeyinde, geçen yılki dinleyici destek günlerinde.
Tamam, tamam. O sayılmaz.
O sayılmaz.
Ama ilk kez konuklu bir stüdyoda bulunuyoruz. Bu hafta konuğumuz... Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba. Günaydın.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Şimdi bu programda aslında ne konuşacağız? Biraz onu anlatayım. Birazcık sporda sosyal farkındalık ve hani yardımseverlik üzerine spor yapmanın, spor aktivitesi yapmanın önemi, bağışçılık, gönüllülük, sporda gönüllülük ve bu aktivitelerin şehre katkısı üzerine konuşacağız. Renay Bey de bu alanlarda hem bağışçı, hem yardımsever, hem de üst düzey bir yönetici olduğu için bize şehir üzerinde neler yaptığından bahsedecek. Kısaca bir Renay Bey'i tanıyalım. Renay Bey, tekrar hoş geldiniz.
Tekrar günaydın, hoş bulduk.
Evet, yani şimdi aslında şöyle başlamak istiyorum. Kişisel hikayenizden biraz başlayacağım. Sporda farkındalık ve gönüllülük, bağış kültürü üzerine sizin aynı zamanda profesyonel bir koşucu olduğunuz için motivasyonunuz tam olarak spor yaparken bunlar dışındaki motivasyonunuz ne oluyor?
Şöyle, esasında profesyonel koşucu değilim. Para almıyorum koşarken.
İyi bir koşucusunuz evet, anlamında.
Esasında doğru, para alıyorum ama sivil toplum kuruluşları için alıyorum. Yani rekreasyonel, keyif için koşan birisiyim. Hep çocukluğumdan beri farklı sporlar yaptım. Ama hani böyle hayatımı spordan kazandığım bir dönem olmadı. Hep koşu oldu hayatımda. Yarış İstanbul Maratonu ile girdi. Bir kere koştum, bir kere daha koştum. Üçüncü koşuşum aynı yerde. Ya dedim yine gideceğim, sabah kalkacağım, aynı yeri koşacağım. Hani çok anlam, yani biraz sıkıcı geldi açıkçası. Dedim bunu biraz daha bir keyifli hale getirmek lazım. Biraz daha anlamlı hale getirmek lazım. Ne yapmalıyım diye düşünürken yardımseverlik koşusu dünyada yapılan bir şey. Türkiye'de yardımseverlik koşusu ben de İstanbul Maratonu'nda yapayım dedim ve öyle başladı. Tabii gönüllülük öyle bir şey ki biraz virüs gibi burada Hülya ablayla da yani yıllardır tanışıyoruz. Onda da bir programa gelmiştim. O böyle bir kere kanınıza girdi mi? Yani büyüyerek devam eder. Ondan sonra işte Itır'la tanıştık ve hani adım adımın kuruluşu ve büyümesi. Gönüllülük sizi de değiştiriyor tabii. Yani gönüllülük olmasa ben şu anda muhtemelen yaşadığım şehirdeki spor yaklaşımını değiştirmek amacıyla kurulmuş bir kurumun başında olamazdım. Hani benim eğitimimi almış yüz binlerce kişi var Türkiye'de. Ama hem o eğitimi alıp üzerine de böyle farklı bir gönüllülük tecrübesi olan başka birisi olmadığı için muhtemelen akla ben geldim. Ve şu anda çok gurur duyduğum bir iş yapıyorum.
Ellerinize sağlık. Yani şöyle, tabii programdan önce ben sizin başka programlarınızı dinledim ve uzun süredir de zaten yaptığınız işleri takip ediyorum. Bu kişisel motivasyondan sonra bir şeyde, bir programda şey diyorsunuz, sadece kendimiz için değil, adımlarımızı başkaları için de faydalı hale getirmek diye anlatmışsınız aslında koşma motivasyonu ve adım adım da zaten birazcık öyle bir motivasyondan ortaya evet. çıkıyor. Peki, burada hani adım adım zaten bir proje olarak duruyor ama koşmanın ya da spor yapmanın biraz daha yani anlamlı demeyeyim ama toplum için daha bağış yapmanın, bir spor aktivitesi için gönüllü olmanın, o spor yani o şehir için sporun anlamlılığını ne derecede etkiliyor? Yani istatistik olarak da çalışıyorsunuzdur siz bunu. Kadınlar üzerinde etkisi nasıl? Çocuklar üzerinde etkisi nasıl? Gençler nasıl faydalanıyor bundan? Çünkü yani programın ilerleyen zamanlarında bahsedeceğiz. Neredeyse dünyanın büyük bir nüfusun takip ettiği olimpiyat senesindeyiz. İstanbul tam olarak olimpiyat şehri olmaya yolunda nasıl bir yolda izliyor, buna da değinmek lazım. Ama ilk önce böyle spora yatkın bir şehir olmanın, ülke olmanın ne demek olduğundan bahsedelim istiyorum.
Tabii. Bu arada spor kelimesi de bazen bu konuyu konuşmayı daha zor bir hale getiriyor. Yani hiçbir İngiliz hani spor yapmaya gidiyor musun demez. Hani egzersiz yapıyor musun der. Spor esasında kuralları olan bir oyun. Belki korkutuyor da olabilir. Hani fiziksel aktiviteye uzak olan insanları hani spor yapıyor musun dediğinde hani akıllarına böyle hani sahaya çıkıp böyle bayağı hani fiziksel aktivite ve dayanık getiren şeyler geliyor olabilir. Neyse, kelimeyi değiştirmekle şu anda uğraşmayalım ama Türkiye'nin ve İstanbul'un hani spora uzak olduğunu birçok rakamla biliyoruz. Örnek olarak şunu söyleyebilirim. İstanbul'daki aktif lisanslı sporcu sayısı 250 bin kişi. Berlin'in nüfusu 3,5 milyon. Berlin'de bu sayı 750 bin kişi. Şimdi hani bir eskiden bir laf vardır. Hani bu arada nüfusumuzda Berlin'in 5 katı. Hani herkes oynar Almanya kazanır diye böyle bir laf vardır. Sebebi Almanya çok iyi oynadığı için değil esasında. O kadar çok kişi arasından taban o kadar geniş ki. Yani sırf Berlin'de 750 bin kişi arasından seçilen ve yetiştirilen çocukları düşünün. İstanbul'da 250 bin kişi arasından seçilen ve yetiştirilen çocuklar. Bir kere rakamdan kaybediyoruz. Yani bu tabanı geliştirmek gerekiyor. Bunun tabanı da esasında rekreasyonel olarak sporla ilgilenen kişi sayısı. Bunu da çocukluktan başlaması gerekiyor. Ne kadar çok kişi keyif için egzersiz yapıyorsa o kadar çok kişi sporla ilgilenmeye başlıyor. Ne kadar çok kişi sporla ilgilenirse elit sporcu ve doğal olarak olimpiyat başarısı da artıyor. En tepedeki rakama baktığımızda bu alttaki etkiyi de görüyoruz. Nüfusu bize aşağı yukarı yakın olan ülkeler İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya. Bu arada bizden %25 daha yaşlılar ortalama yaş olarak. Çok tepeden bakan birisi rakamlara baksa sadece ne der? Hani bizim bu ülkelerin ler kadar veya onlardan %10, %20 daha fazla sporcuyla orada olmamızı bekleriz. Onlar 450-500 sporcuyla gidiyor olimpiyatlara, olimpik ve paralimpik oyunlara. Biz 100 sporcuyla gidiyoruz. Bu arada 100 sporcuyla gidip madalya oranımız güzel.
Evet.
100 kişinin %13 çok güzel bir oran bütün ülkelere baktığınızda. Demek ki hani o sporcuyu bulduğumuzda hani doğal olarak bir başarı kazanıyoruz ama taban çok dar. Bunun gelişmesi gerekiyor. Spor İstanbul amaçlarından bir tanesi de bu. Benim bu işe başladıktan sonra gördüğüm ve çok şaşırdığım bir şey oldu. 20-25 yıldır ilkokullarda beden eğitimi öğretmeni yok. Yanında ortaokul ve lise varsa onun öğretmeni geliyor ilkokula ama kendi başına duran bir ilkokulun beden eğitimi öğretmeni yok. Bunun şöyle bir etkisi var. Tanıdığınız çoğu sporcuya sorun. Nasıl başladın spora? %99'u size ilkokuldaki beden eğitimi öğretmeniyle başladı hikayesini anlatmaya. Şimdi bu zincir kırıldığında bayağı önemli bir zinciri kırmış oluyorsunuz.
Niye peki yok? Yani bunun kırılmanın etkisi neden oldu?
Orada tam ödevim yani birkaç kere bunun tam hangi olay, hangi karar, hangi sebeple olduğunu bulmaya çalıştım ama tam istediğim hani güne, tarihe ve olaya erişemedim ama yine bunu notumu aldım, bunu bulup size de göndereceğim inşallah sebebini. Ama bu çok ciddi bir kırılma. Bildiğim kadarıyla da tekrar böyle pilot okullarda çalışmalar başladı İstanbul'da. Hani buradaki il müdürlüğüyle konuştuğumda hani görüyorum. İnşallah o pilot çalışma büyür ve tekrar hani o taban için çok önemli olan ilkokul beden eğitimi öğretmenlerini tekrar görürüz. Bu arada her sene 20 bin kişi de mezun oluyor spor bilimleri yüksek fakültelerinden. Hani orada bir şey sıkıntımız da yok. Hani aradık da bulamadık gibi bir sıkıntımız da yok. Bir kere bunu bir doldurmamız ve beslememiz gerekiyor. Ondan sonra da ben zaten açıkçası olimpik ve paralimpik oyunların kendiliğinden buraya geleceğini düşünüyorum. Yani şehir buna hazır olduğunda zaten oyunlar buraya gelmek isteyecektir. Çünkü takip ediyorsunuz, dünyada farklı alanlarda onlarca, yüzlerce etkinlik var. Herkesin baktığı, herkesin gelmek istediği, herkesin keşke uğrasam dediği bir şehir İstanbul, öyle ya da böyle. Biz tesisimiz, kültürümüz, sporcularımız da bunu sağladığımız anda bence Uluslararası Olimpiyat Komitesi buraya gelmek isteyecektir. İstiyorlar da zaten. Ama onlar da, hani siz de çok yakından takip ediyorsunuz artık, bu oyunların verilme kriterlerinde böyle çok önemli değişiklikler yapıldı son yıllarda. Artık şehir, hazır bir şehre gitmek istiyorlar. Yani gidip şehrin hikayelerine, onu da yaparız, bunu da yaparız, onu da koyacağız, bu yolu da yapacağız, bu da hazırlanacak sırf olimpiyatlar için kelimelerini duydukları anda sen kenara çekil, biz bu tesisleri, bu yapıları, bu yolları hazır olan bir yere gitmek istiyoruz diyorlar. O yüzden de hani arda arda işte Paris, Los Angeles, Brisbane'i böyle bir tık tık tık koydular. Hani hiç eskiden alışık olduğumuz aday şehirler, el kaldırma, kim seçildi, kim seçilmedi, sunumunu dinleyelim bakalım kim daha iyi sunum yapıyor. Bunlara çok bakmak istemiyorlar. Şehir hazırsa, kültür hazırsa gidiyorlar. Çünkü onlar da o değeri açıkçası korumaya çalışıyorlar. Bu kadar çok yatırım yapıldığında olay bittikten sonra şuna dönüyor. Biz olimpik ve paralimpik oyunlar için 10 milyar dolar, 20 milyar dolar yatırım yaptık diyor halk. Geriye ne kaldı? Bu kelimeleri duyulmaması için bu yatırımın hazır olduğu ve yıllar içerisinde hazırlandığı yerlere gitmek istiyorlar.
Yani şehrin organik olarak aslında bir altyapıyla hazır olması gerekiyor bu etkinliklere. Türkiye bir süredir büyük spor organizasyonları yapması açısından aslında başarılardan ziyade altyapı olarak da büyük organizasyonları ev sahipliği yaparak da bir şeyleri birazcık gösteriyor. Biz burada bazı bölümlerimizde konuşuyoruz. Bir şehir için, bir ülke için büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak aslında temsil ettiği ya da etmeye çalıştığı spor için de çok büyük bir anlam taşıyor. Şu an işte A Milli Kadın Voleybol takımından bahsedebiliriz. Bence ileride jimnastik takımımızdan da, çok ilerisi bile değil, çok yakın bir zamanda evet, bahsedebiliriz. Takım sporları olarak bahsediyorum. Jimnastikle bireysel olarak da bahsediyorum bundan. Bunlar için bence İstanbul ve Türkiye temsil edilebilecek bir şehir. Ve burada aslında olimpiyat şehri olmanın ya da olimpik kültüre, sporu taraftar anlamında, izleyici anlamında takip edebilme şeyini de çok geliştirdiğini düşünüyorum. O yüzden mesela şimdi Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak. Burada bir voleybol taraftarının takım için, hele ki Paris'te bir büyük bir madalya beklentisi olan, birazcık baskı altında olan bir takım varken ev sahipliği yapıp burada bir başarı ya da o sonuca odaklanmadan bunları tecrübe etmenin, o kültürle az önce bahsettiğiniz çocukların üzerinde oluşan, kadınların üzerinde oluşan etkiyle dengelerin biraz daha değişeceğini düşünüyorum ve bence en büyük etken de bu ev sahiplikleri. Yani bir şehrin ev sahipliği yapıp olimpiyata hazırlanması, bunları tecrübe etmesi daha kolay oluyor ve gönüllülük meselesi. Ben gönüllülük konusunda her zaman böyle kafasında çok net olan birisi değilim ama sporda gönüllülüğün en azından kültür sanattan ziyade biraz daha gönüllü olan insanların etkisinin daha farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gönüllü bir insanı seçerken bile bir kriterlerin olması gerekiyor. Hani benim işim gücüm yok, git gönüllü olayım gibi bir şey
en
değil de.
En korkulan gönüllü.
Evet.
Ayran gönüllü diyorum ben ona.
Ve yani Açık Radyo'nun kültüründe de gönüllülük evet, aslında çok odak bir yerde duruyor. Bu gönüllülüğü anlamlandırmanın hem radyo anlamında hem de spor anlamında çok böyle ortak bir noktası olarak buluyorum. O yüzden sizin burada olmanız beni ayrıca bir mutlu ediyor. O yüzden bu gönüllülüğü biraz daha aslında olimpiyatlara yaklaşan bir ülke olarak, şehir olarak nasıl daha şey bir zemine oturtabiliriz, sağlam ve anlaşılabilir bir zemine oturtabiliriz.
Ben de ufacık bir ilavede bulunayım izninizle. tabii bu olimpik şehir kavramı, kültürü çok önemli ama mesela şimdi Paris'te çok büyük sorunlardan bahseden haberler de okuyoruz.
Evet.
Yani yerleşik nüfusun bir kısmının terk edip gitmesini, gelecek olan büyük kitle 25 milyon mu ne bekleniyormuş,
evet,
Paris'te?
Evet, evet.
Pazartesi, salı günü oradaydım.
Öyle mi? Evsizlerin durumu falan da ne olacak diye çok ciddi bazı, evet, sosyal sorunlar da var. Bunları da hesaba katmak gerekiyor herhalde, değil mi?
Çok iyi bir sondan başlayayım, evet, isterseniz. Gerçekten çok çok iyi bir planlama yapmak gerekiyor. Her şey bittiğinde o şehri yöneten kişilerin. Çünkü %100 herkesin mutlu olacağı bir iş yapmak hiçbir konuda mümkün değil. Ama iş bittiğinde, bu önemli oyunlar bittiğinde şehre ne kaldığını anlatabiliyor olmak lazım. Eğer toplamda o şehrin iş bitti, bu işin sürdürülebilirlik raporu mudur ya da sosyal etki raporu mudur, buna bakıldığında artısıyla eksiyle şehir artıda çıkıyorsa bu iş iyi bir iş olmuştur. Çıkamıyorsa iyi bir iş olmamıştır. Bu da her işte olduğu gibi böyle çok uzun bir planlama gerektiriyor. Umarım Paris keyifli bir iş yapacak. Çünkü daha önce çoğu oyunda görmediğimiz şehri farklı spor müsabakalarıyla iç içe geçirmeye çalışıyor. Örneğin maraton yarışında ilk defa, düşünün, dünyadan gelen atletlerin yanı sıra Fransa'da geçen sene farklı maratonlarda koşmuş ve belli dereceleri almış, halkın da katılabileceği bir maraton yapıyor. Plaj voleybolu Eiffel Kulesi'nin önünde yapılıyor, işte BMX yarışması Eiffel'in diğer tarafında yapılıyor. Bunlar hani bir araya getirmek, yapılan bazı yatırımların da oyunlar bittikten sonra Paris halkının daha rahat ulaşım yapabileceği, daha keyifli yaşayabileceği, bisikleti daha fazla kullanabileceği bir yatırımları da bu olimpiyata eklemeye çalışıyor. Gidemiyorsun bittiğinde belediye başkanı Hidalgo çıkıp, evet hani belli belki sıkıntılar yaşadık ama olimpik oyunlar sayesinde şehrimizde şu yatırımları yapabildik diyebilsin. Gönüllülük olmazsa sporda olmuyor. Hatta olimpik oyunlar için şöyle bir önemi var. Biz her şeyimiz hazır. 500 sporcumuz var, tesislerimiz hazır, odur budur. Yarın geliyoruz dediler. Kaç gönüllünüz var? 100 bin gönüllümüz yoksa bu oyunlar yapılamıyor. Son 3 oyundur 100 bin gönüllü çalışıyor. Çok kolay bir şey değil. Mesela Katar'da yapılan son futbol şampiyonasında diğer ülkelerden gönüllü ihraç ettiler.
Evet, yani paralı.
Düşünebiliyor musunuz? Yani ithal etti. Kimse böyle bir durumda kalmasın. Gönüllümüz yok, böyle bir kültürümüz yok ya. Böyle bir kültür yok demek, benim toplumun empati anlayışı yok demek, benim toplumun yaşadığı topluma katkı verme kültürü yok demek. O yüzden dışarıdan getiriyorlar. Türkiye'de de çok yaygın bir şey değil maalesef gönüllülük ama ben rakamların arttığını hani 10-15 yıldır yakından takip edenlerden bir tanesiyim. Yine yarın geliyoruz dese olimpik oyunlar İstanbul'a, en çok madalya veren ilk iki branş nedir? Atletizm ve jimnastiktir. Şu anda İstanbul'da atletizm müsabakalarının yapılabileceği bir pist yok. Futbol sahasına çevrildi olimpiyat köyündeki, yani yırtıldı. Evet, ve futbol sahası yapıldı. Jimnastik müsabakası yapılabilecek bir yer yok. O yüzden son büyük uluslararası müsabaka Mersin'de yapıldı.
Bisiklet sürecek yer var mı?
Yok. Bunların çok uzun vadeli dönemde planlanarak artması gerekiyor. Bisikletle ilgili hani beni heyecanlandıran bir gelişme, Eurovelo ile çok yakın bir proje devam ediyor. Bu bağlantı olduğunda İstanbul'daki bisiklet yollarının biraz daha artacağını düşünüyorum ama çok temel, yani şehrin kesen çevre yolları şehri böldüğü için bu aksları geçirtebilecek bazı önlemler ve değişiklikler lazım bisiklet için. Çünkü şu anda İstanbul'daki bisiklet yollarının çoğu keyif bisiklet yolu. Yani ben işime gideyim, bisikletle, evet, gideyim, çok kolay bir yol yok. Bunun piyat gelebilecekse bu şehre, bu konuştuğumuz değişiklikler yapıldıktan sonra ancak gelebilecektir.
Evet. Son olarak aslında programın sonuna yaklaşıyoruz. Geçen hafta kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü'ydü ve KASFAT'ın bir araştırma raporu yayınlandı. Siz de o konuda aslında tweetler attınız. Ben birazcık oradan bahsetmek istiyorum. KASFAT'ın ne olduğundan bahsedeyim. Kadınlar için spor ve fiziksel aktivite derneği. Sporda toplumsal cinsiyet eşitliği raporu yayınlıyor işte ve bunun üzerine aslında Renan Bey Twitter'da bir flat hazırladınız. Bundan bahsetmek istiyorum. Kadınların spora dahil olması hem egzersiz anlamında, fiziksel aktivite anlamında hem de profesyonel spor hayatında aslında önemsiyorum. O yüzden İstanbul'da ya da Türkiye'de kadınların bu dahil oluşu için spor yapmanın önemi biraz daha öne çıkıyor gibi hissediyorum.
Diğer alanlardan pek bir farkı yok esasında. Hani kadınların böyle çoğu sektördeki temsiliyetine bakıldığında bir %30-40 rakamlarını görürüz. Hani iş dünyasında, çalışma dünyasında. Ama şirketlerde de yönetim kurullarına çıktığınızda orada oran %2'dir, 3'tür, 4'tür. Aynı resmi maalesef sporda da görüyoruz. Sporcuların %30'u branş branş değişmekle beraber ortalama %30-35'i kadın. Yönetim kuruluna çıkıyoruz. %2-3. Federasyon başkanı 65 federasyon 3 tanesi. Erkek erkeğe oturup o spor nereye gitsin diye masada konuşuyorlar.
Ondan sonra tebrik ederlerken adam gibi adam diye tebrik ediyorlar. Evet.
KASFAT'ın hani rapor haline getirmek ve takip etmenin ve rakamların gücüne her zaman inanmışımdır. Çok önemli bir iş yapıyorlar. Bakanlık da çok destek oluyor bu rapora verdiği verilerle. Oranın da hani değişiyor olması güzel ama şu anda baktığımızda Türkiye'de sporu hani kim yönetiyor diye düşünelim. Raporda da hani adı geçen rakamlar bakanlık seviyesi, bakan yardımcıları ve oraya bağlı müdürlükler. Bir de her şehirdeki spor il müdürlükleri vardır. 81 tane il müdürü var Türkiye'de. 81 il müdürü arasında kaç tane kadın var? Tahminde bulunun.
Ben bir diyorum.
Bir mi? O kadar da olamaz herhalde.
Sıfır.
Yani... Ömer Bey, siz daha bence şey bir şey söylemeliydiniz.
Bakanlıkta sıfır. Bakanlıkta
eksi
bu işte
demeliydim belki.
Evet, en kötü senaryoyu düşünmeliydiniz.
Hani bakandan başlayalım, aşağı doğru inelim. Orada da bir 20 kişi tepede sporu yönetiyor. Orada bir kadın var. Yani Türkiye'de sporu yöneten 100 insanın bir tanesi kadın. Federasyonların başkanlarının %2'si, 3'ü kadın. Durum budur. 2024 olimpiyatlarından sonra bütün federasyonlar değişir. O bir şey. Onun için hani bence hepimizin hazırlık yapması lazım. Kadınların da hazırlık yapması lazım.
Çok özür dilerim. Bu %2 oranı kadın spor dallarının başkanları için de mi geçerli mesela?
Tabii 65 tane federasyon var. 65 federasyonun içerisinde sadece yelken, bridge ve satranç olması lazım.
Evet.
3 tane federasyonun başkanı kadın, gerisi erkek. Yönetim kurulunda kadın olmayan yönetim kurulları da var. Değişmez. Mesela İngiltere şunu söylüyor. İngiltere hükümeti içinde %30'un altında kadın olan bir federasyona 5 kuruş para vermiyor. Tek kriter bu değil tabii. Yol planını ver, projeni göster, bu parayla ne yapacaksın ama bir de %30 minimum kadını görmem lazım diyor. Yoksa para yok diyor. Bunlar değiştiriyor ülkeyi yavaş yavaş.
Evet. KASFAT'ın da ellerine sağlık diyoruz. Evet. Gerçekten bu raporlar istatistiksel olarak da çok önemli. Çünkü bize gerçek bir tabloyu önümüze çıkarıyor. Ve reaksiyon almamız için biraz daha gerçekçi senaryolara bakmamızı sağlıyor. Geçen hafta ses kayıtları dinledik burada. Spor medyasında, spor sektöründe çalışan kadınların talepleri üzerine. KASFAT'ın yönetim kurulunda olan Canan Koca da ses kaydı göndermişti. Ve en büyük taleplerimizden birini söylemişti. Kadınların her alanda aslında bu işlerini kolayca yapabilmesi. Ve spor kültürüne en önemli katkılardan birisi de bu deyip bitiriyoruz galiba.
Bitiriyoruz evet.
Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza emeklerinize sağlık.
Evet, çok teşekkürler.
Sağ olun. Çok keyifliydi.
İstanbul Genel Müdürü Renay Uğur. Çok teşekkür ederiz. Katkıda bulunduğunuz epey moral bozucu da bazı şeylerde duymadık değil. Yani kadınların katılımı üzerine ama bunları konuşmaya
ama özellikle ölçmeye başladığımız şey gelişir. Kasfa'da o yüzden önemsiyorum. Bu rakamın artacağını eminim ben.
Evet. Yani bunların medyanın rolünün hayati olduğunu bir şeyde. O yüzden de biz de o şekilde yani gerek iklim gibi konularda gerekse de bu konularda çalışıyoruz. Yarından itibaren de aslında dinleyici destek günlerine başlıyoruz biz.
Evet.
9 gün boyunca bunları daha iyi bir dünyaya nasıl götürebiliriz ve bunda medyanın rolü ne olabilir konusunu da epey işleme fırsatı bulacağız. Katıldığınız için çok teşekkür ederim.
Teşekkürler. İyi hafta sonları.
Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz.